Ayrım 6.
Bütün sınıfın ayak gürültüleri, çığlıklar arasında okuldan boşalarak evlerine koştuklarını düşündü Mom'un. Karınları iyice acıkmış olmalıydı. Daha sokakta taze pişmiş yemeklerin mis gibi kokusunu alınca sevinç ve heyecanları bir kat daha artardı. Anneleri onları beklemekteydi. Annelerinin sevinç dolu gülücükleri çocukların başını döndürecekti. Kendileri bezgin de olsalar çocuklarına bu gülücüğü gösterirlerdi anneleri. "O ne pis eller öyle? Senin ellerini hep ben mi yıkayacağım?" diye bağırsalar, yavrularını azarlarsalar da yüzlerinden gülümseme eksik olmazdı. Torunu okula gideli beri elleri hep mürekkep lekesi oluyordu. Dedenin hoşuna giden bir şeydi bu. Demek günlerini boş geçirmiyordu yumurcak. Şimdi gene elleri mürekkep lekesi içinde, koltuğunun altında ona bu yaz aldığı sevgili çantasıyla yolun ortasında kendisini beklemekteydi. Belki beklemekten yorulmuştu. Kulağı kirişte, dedesi neredeyse atının üstünde tepeyi aşıverecek diye dönüp dönüp yola bakıyor olmalıydı. Çünkü hep zamanında gelmişti dedesi. Okuldan çıktıktan sonra onu biraz uzakta bekler bulmuştu. Öteki çocuklar ellerine dağılırken o dedesinin yanına koşardı. "Hadi dedemin yanına koşalım," derdi çantasına da. Dedesinin yanına varınca onu utana utana kucaklar, yüzünü karnına dayardı. Dedesinin eski giysilerinden gelen koku ve kuru ot kokusu yakardı genzini. O günlerde Mom'un ırmağın karşı yakasından kuru ot taşımaktaydı. Kış bastırınca yaklaşılmazdı otun çöpün yanına. Her taraf adam boyu karla örtülürdü. Onun için güzün taşımak en iyisiydi. Kuru otun acımsı kokusu dedesinin üstüne başına sinmişti. Dede çocuğu arkaya, atın sağrısına oturtur, bazen rahvanla, bazen düz yürüyüşle, bazen konuşmaksızın, bazen de havadan suzan söz ederek yol alırlardı. Sonunda bir de bakarlardı ki eve gelmişler. Santaş Vadisi'ne inen yol dağlar arasındaki belden aşardı.
Çocuğun okula düşkünlüğü nineyi çileden çıkartmaktaydı. Çocuk o denli hevesliydi ki sabahleyin gözünü açar açmaz giyiniyor, kitaplarını, defterini çantasına yerleştiriyordu. Hele çantasını uyurken başucundan ayırmaması aklına sığmıyordu ninenin. "Şu pis çantaya amma da yapıştın," diye çıkışıyordu. "Bari eve gelin gelse de bizi başlık parasından kurtarsaydı ya." Vız geliyordu ninesinin dırdırları çocuğa. Zaten nelerden söz ettiğini bile doğru dürüst anlamıyordu. Tek korktuğu okula geç kalmaktı. Hemen avluya çıkarak hazırlanması için dedesini sıkıştırmaya başlıyordu. Ancak okul uzaklarda görünce rahat ediyordu. Gene de bir seferinde gecikler. Önceki haftaydı. Dede gün ucuyla atına binmiş, karşı yakaya geçmişti. Amacı sabahtan bir yük kuru otu eve atmaktı. Bütün işler yolunda gidiyordu ki denkler bozuldu, ot yolun ortasına saçıldı. Otu yeniden denk yapıp ata yüklemekten başka çıkar yol yoktu. Gel gelelim, ivediyle bağladığı denkler tam ırmağın kıyısında bir daha çözülmez mi? O sırada torunu da karşıda beklemekteydi. Zavallı çocuk elinde çantası, çopur bir kayanın tepesine çıkmış, ona seslenip duruyordu. İhtiyarın eli ayağı birbirine dolaştı. Elindeki urgunu çözmeye çalışırken iyice karıştırarak kör düğüm yaptı. Bunun üzerine otu da urgunu da bırakarak atına atladığı gibi geçen evin yolunu tuttu. Irmaktan geçmek bile bir sürü zamanını aldı. Atını geçitten sürmekle birlikte suyun derin, akıntısının fazla oluşu yüzünden hızla ilerleyemiyordu. Neyse ki güzün sular o denli coşkun değildi. Yaz olsa insanı atının üstünden aldığı gibi sürükler götürürdü. Mom'un en sonunda ırmağı geçip torununun yanına vardığında çocuğu ağlar buldu. Dedesinin yüzüne baktığı bile yoktu. Geç kaldım, okula geç kaldım diye hıçkıra ağlıyordu. Mom'un hemen eğilip çocuğu yerden aldı, onu atın terkisine oturtmasıyla dört nala okula sürmesi bir oldu. Şu okul biraz yakın olsa kimsenin yardımına bakmaksızın çocuk hep kendisi gider gelirdi. Fakat çok uzaktı. İhtiyarın yol boyunca zırlayan torununu yatıştırmak için uğraşmaları hep boşa çıktı. Böylece ağlaya okula vardılar. Ders başlamıştı. Doğrudan doğruya sınıfa girdiler. Mamun öğretmenden özür diledi. Bir daha geç kalmayacakları konusunda söz verdi. Ama geçmelerinden ötürü torunun yol boyunca durmadan ağlaması yaşlarıma çok dokunmuştu. Tanrı'ya de okumaya hep böyle düşkün olsa diye geçirdiğinden. Gene de hıçkıra ağlaması için başka bir sebep olması gerektiğini düşündü. İçinde gizlediği, dışa vuramadığı bir derdi olmalıydı yavrucağızın. İşte şimdi de bir o yana, bir bu yana seyirterek, bir yerde sıkışık kalmasın, bir an önce aşağıya indirsinler diye elindeki sırıkla, bazen kanırarak, bazen iterek, tombunun arkasından koşarken gene torununu düşünüyordu. Şimdi aşağıda ne yapıyordu acaba? Oysa orospulun hiç acelesi yoktu. Atın yuları elinde, önde ağır yürüyordu. Hoş, durumların hızlı yürümeye hiç de uygun değildi. İndikleri yamaç öylesine dikti ki tepe takla yuvarlanmamak için yolu uzatıp yana doğru yürümeleri gerekiyordu. Fakat ne diye kaynatasının sözünü dinleyip kötü bir süreliğine yerinde bırakarak daha sonra gelip alma önerisini kulak ardı etmişti? Mumun gücü yetse tombuğu sırtına vurduğu gibi ırmaktan geçirir, kamyonu gelip götüreceği yere kaldırır atardı. İşte kötüğünüz, alın da defolun buradan derdi. Ondan sonra torunun yanına koşardı.
Ama nerede? Koca tomruğu yokuş aşağı indirdikten başka bir de kayaların arkasından aşırtıp çakıllı sahilden sonra ata çektirerek karşı yakaya geçirmek gerekiyordu. At iyice yorulmuştu. Bir iniş, bir yokuş derken canı çıkmıştı hayvancağızın. Her şey düşündüğü gibi olursa gene iyi. Ya bir de tomruk ırmaktaki kayaların arasına sıkışır ya da at tökezleyip düşerse ayıklı o zaman pirincin taşını. Irmağa varıp sığ yerden geçerlerken Mamun şöyle yalvarıyordu. Gözünü sevdiğim boynuzlu geyikana. Ne olur yardım et bize. Kütük kayalara sıkışmasın. Atın ayağı bir yerde takılıp düşmesin. Çizmelerini çıkarıp omuzuna atmıştı. Pantolonu dizlerinin üstüne kadar sıvalıydı. Elinde kalın sırığı yüzen kütüğün arkasından yürüyordu. Irmağın akıntısına karşı koymak için atı yukarı aşağı sürüyorlardı. Irmağın suyu ne denli duruysa güz dolayısıyla o derecede soğuktu. Mumunun aldırdığı yoktu soğuğa. Ayaklarım kopacak değil ya, şu kütüğü bir an önce geçirelim olsun bitsin diye düşünüyordu. Fakat aksi gibi kayaların en çok olduğu yerde kütük takıldı kaldı. Böyle durumlarda atı biraz dinlendirmek, ondan sonra hızla sürerek kütüğü oturduğu yerden kurtarmak gerekiyordu. Fakat orospul hiç de öyle yapmadı. Yorgunluktan biten atın üzerine binerek amansızca kamçılamaya başladı. Zavallı hayvan ikide bir de tökezliyor, bastığı yerde tutunamıyor, arka ayakları üzerine çöküyordu. Kütük ise kımıldamak nedir bilmiyordu. Mumunun ayakları uyuşmuştu. Gözleri kararıyor, başı dönüyordu. Karşı yakadaki yar, yarın üstündeki ormanlar, gökyüzündeki bulutlar sanki suya inip inip kalkıyordu. Adamcağız neredeyse bayılacaktı. Şu kahrolası tomruk kuru olsaydı bari. O zaman sorun kalmaz, suyun üstünde kendi kendine yüzerken onlara yalnızca bir ucundan tutmak düşerdi. Oysa koca mereti keser kesmez sürüklemeye başlamışlardı. Olacak şey miydi yani? Akılsızlıklarının cezasını çekiyorlardı. Karanlık işlerin sonu buydu işte. Orospul korkusundan tomruğu kurumaya bile bırakmamıştı. Olur ha, bir de bakmışsınız, denetleyicinin biri çıka gelmiş, kesimi yasak ormandan ağaç kesti diye tutmuş tutanağını. Ondan sonra çık işin içinden çıkabilirsen. O nedenle orospul çamı keser kesmez göz önünden uzaklaştırmaya bakmıştı. Orospul atı mahmuzluyor, kamçıyı kafa göz demeyip habire vuruyor, bir yandan ana avrat söverken bir yandan da sanki mumun suçluymuş gibi ona bağırıyordu. Tomruk yerinden oynamak şöyle dursun, kayalar arasına büsbütün girmekteydi. Sonunda yaşlı adamın sabrı taştı, güveyine doğru hızla yürüyerek yaşamı boyunca sesini ilk kez yükseltti. Orozkulu atın üstünden çekerken "İn aşağı, in aşağı diyorum sana" diye bağırıyordu. "Görmüyor musun? Atın gücü tükendi." Orozkul apıştı kaldı. Fakat gene de kaynatasının sözünü dinleyerek çizmeleriyle birlikte attan aşağı atladı. Neye uğradığını şaşırmış, iyice aptala dönmüştü. "Yapış sıra, hadi benimle birlikte sen de kaldır." Mumunun emrine uyarak ikisi birden sırıkla kütüğü kanırtmaya başladılar. Böylece kütüğü yerinden oynatacaklar, kayaların arasından çekip kurtaracaklardı. Durup dururken ata akıllı hayvan dememişler. Kütüğü ikisi birden kurtarmaya başlamışlardı ki o da ileri doğru yekindi, tökezlemesine, ayaklarının kaymasına bakmadan koşum kayışlarını gerdi. Fakat kütük biraz kımıldadıktan sonra geriye kayarak eski yerine oturdu. Bunun üzerine at bir kez daha yekindi. Ama ayakları kaydığı için suya düşerek koşumları içinde debelenmeye başladı. Bu durumu gören Mom'un güveğini itti hemen. "Çabuk atı kaldır." El birliğiyle atı güçlükle ayağa kaldırdılar. Hayvancağı soğuktan tir tir titriyordu. Suyun içinde duracak hali kalmamıştı. "Koşumunu çıkar." "Niçin?" "Çıkar diyorum sana. Sonra gene koşarız. Yan kayışları çöz önce." Orozkul gene söyleneni sesini çıkarmadan yaptı. At koşumdan kurtulunca Mumun yulara sarıldı. "Hadi gidiyoruz şimdi. At biraz dinlensin hele, ondan sonra geliriz." Orozkul kaynatasının elinden yuları kaptı. Aklı başına yeni gelmişti. "Hey sen dur bakalım. Beni aptal mı sandın? Bu kütüğü götürmeden bir yere kıpırdayamazsın. Akşamleyin gelip alacaklarını unuttun mu yoksa? Hadi fazla dırlanmadan koş şu atı." Mumun karşılık vermeden sırtını döndü. Uyuşmuş ayaklarıyla yavaş yavaş geçitten yürüdü. "Nereye gidiyorsun be adam, dur diyorum sana." "Nereye gideceğim?" "Okula tabii. Çocukcağız öğlenden beri bekliyor beni." "Dön, dön geri." İhtiyar dinlemedi. Bunun üzerine Orozkul atı ırmağın ortasında bırakarak adamın arkasından koştu. Ona daha çakıllıkta yetişmişti. Yetişir yetişmez de omuzundan yakalayıp yüzünü kendine çevirdi. Şimdi yüz yüze gelmişlerdi. Orozkul kısa bir el hareketiyle kaynatasının omuzundaki eski keten çizmeleri çekti aldı. Bunlarla adamın kafasına, yüzüne rastgele vurmaya başladı. Bir yandan da bağırıyordu. "Yürü, yürü diyorum sana." Orozkul hıncını almış olmalı ki çizmeleri kaldırıp yere fırlattı. Mumun hiç sesini çıkarmadı. Güveyi çizmelerini atınca doğruca yürüdü, yerdeki çizmeleri aldı. Doğrulduğunda dudaklarından kan sızıyordu. Ağzına gelen kanı tükürerek "Vay seni namussuz seni" dedi. Çizmelerini gene omzuna attı. Ömründe kimseye kötü söz söylememiş, kimsenin isteğine karşı gelmemiş bir adam hamaratmamın söylüyordu bunu. "Hadi yürü." Orozkul yaşlı adamı kolundan çekmeye başlamıştı. Fakat Mumun var gücüyle silkindi, güveyinin elinden kurtulur kurtulmaz başka bir şey söylemeden, geriye dönüp bakmadan yürüdü gitti. Orozkul arkasından yumruğunu sallıyor, "Bak ben sana ne yapacağım bunak herif, göreceksin burnundan nasıl fitil fitil getireceğim, unutma bunu" diye bağırıyordu. İhtiyarın aldırdığı yoktu. Yatan devenin yanından patikaya çıkınca yere oturdu, çizmelerini giydi. Eve doğru hızlı adımlarla yürümeye başladı. Bir dakikasını dahi yitirmek istemiyordu. Doğruca ahıra gitti. Oradan Alabaş adındaki kıratı çıkardı. Orozkul'un el sürülmez binek atıydı bu. Alabaşı kullanmayı kimse göze alamaz, rahvandan düşmesin diye arabaya koşmazlardı. Mumun ata eğersiz, üzengisiz atladığı gibi hışımla avludan dışarı fırladı. O böyle pencerelerin, hala tütüp duran semavenin yanından fırtına gibi geçince evdeki koca karı, kızı Bekey, Gül Cemal olup bitenleri anlamakta gecikmediler. Çünkü ihtiyar daha önce alabaşa bir kez olsun binmemiş, hele avludan böyle deli gibi sürmemişti. Kimse hamarat mumunun baş kaldırdığını bilmiyordu. Onun için de bu baş kaldırmanın geçkin yaşında ona neye mal olacağını akıllarına bile getiremezlerdi. Öbür yandan Orozkul koşumundan çıkarılan atı yedeğinde eve doğru getirmekteydi. Zavallı hayvan. Ön ayaklarından biri üzerinde aksayarak yürüyordu. Orozkul yavaş adımlarla gövdesinin bütün ağırlığını bacaklarına vere vere yaklaşa dursun. Kadınlar ona boş gözlerle bakıyorlardı. O sırada ne bu adamın ruhundaki kaynaşmaları bilen vardı, ne de o gün başlarına öreceği çorabı. Vıcık vıcık çizmeleri, sırılsıklam ıslak pantolonuyla eve gelince orozkul karısına somurtarak sertçe baktı. Bekey'in bütün huzuru kaçmıştı. ''Ne var? Orozkul ne oldu sana? Üstün başın niye böyle ıslanmış? Yoksa tomruğu ırmağa mı kaptırdınız?'' diye sordu. ''Hayır.'' Kovar gibi karısına elini sallayan orozkul atın yularını Gülcemal'e verdi. ''Al şunu ahıra götür.'' Kendisi kapıya doğru yürürken karısına da sertçe seslendi. ''Hadi eve gel.'' Nine onlarla birlikte gitmek için davrandıysa da orozkul onu eşiğin önünde durdurdu. ''Git buradan be kadın. Senin evimde işin yok. Hadi bas git.'' Nine alındı hemen. ''Sana ne oluyor? Hem ortalıkta neler dönüyor bakalım? Niye bizim ihtiyar öyle yaptı? Bir şey mi oldu yoksa? Git de kendin sor.'' Eve varınca Bekey kocasının ıslak giysilerini çıkardı. Sırtına kürkünü verdi. Semaveri içeri getirdikten sonra bardağa çay doldurmaya başladı. ''İstemem, istemem. İçki ver bana.'' Bekey yeni aldığı yarım litrelik şişeden kocasına bir kadeh içki doldurdu. ''Ağzına kadar doldur şunu.'' Orozkul kadehi bir dikişte bitirdikten sonra kürküne sarılıp sedire uzanırken karısına ''Artık ne sen benim karımsın ne de ben senin kocan.'' dedi. ''Git buradan. Bir daha bu eve ayak attığını görmeyeyim. Sinirlerim ayağa kalkmadan defol git.'' Bekey içini çekti. Karyolanın bir ucuna oturdu. Gözyaşlarını silerken yavaşça ''Gene mi?'' dedi. Orozkul kükredi hemen. ''Ne demek gene mi? Çabuk git gözümün önünden.'' Bekey dışarı fırladı. Her zamanki gibi ellerini yanlarına vurarak çığlık çığlığa bağırmaya başladı. ''Ah, nedir benim bu çektiklerim? Ne talihsiz başım varmış.'' Bu sırada Mom'un alabaşı dört nala koşturarak torununa yetişmeye çalışıyordu. Ayağına çabuk attı alabaş. Gene de Mom'un tam 2,5 saat gecikmeden kurtulamadı. Torunu çoktan yola çıkmıştı. Mom'un onunla yolda karşılaştı. Çocuğu öğretmeni getirmekteydi. Sırtında 5 yıldır giydiği mantosu olan, rüzgardan, çalışmaktan elleri sertleşmiş bayan öğretmen. Kadın çok yorgun görünüyordu. Suratından düşen bin parça olurdu. Çocuksa ağlamaktan bitkindi. Gözleri kızarmış, şişmişti. Kolunun altında çantasıyla zavallı, küçük düşürülmüş bir görünüşü vardı. Dedeyle karşı karşıya gelince öğretmen açtı ağzını, yumdu gözünü. Ona demediğini bırakmadı. Mom'un süt dekmiş kedi gibi sessizdi. ''Madem zamanında alamayacaksınız, getirmeyin bu çocuğu okula. Hele bana hiç güvenmeyin. Çünkü bende tam 4 tane var.'' Mom'un gene özür diledi. Bir daha geç kalmayacağı konusunda gene söz verdi. Ondan sonra öğretmen Celesa'ya, dede ile torun da evlerine yollandılar. Çocuk dedesinin kucağında otururken hep susuyordu. Yaşlı adam torununa ne söyleyeceğini bilemediği için o da sessizdi. Sonunda ''Çok acıktın mı?'' diye sordu. ''Hayır, öğretmenim ekmek verdi.'' ''Niye konuşmuyorsun öyleyse?'' Çocuk dedesinin bu sorusunu yanıtsız bıraktı. Mom'un suçlu suçlu gülerek ''Sen de ne çabuk küsermişsin öyle?'' dedi. Torununun şapkasını çıkardı. Tepesine bir öpücük kondurarak şapkasını tekrar başına geçirdi. Çocuk dönüp bakmadı bile. Böylece ikisi de suskun, suratları bir karış asık yollarına devam ettiler. Torununun çıplak atın sırtında sarsılmasını istemeyen Mom'un, alabaşın hızını kesmek için habire düzgünleri kısıyordu. Üstelik çabuk gitmek için ortada bir sebep yoktu. Çok geçmeden at kendisinden isteneni anladı. Hafif bir rahvanla yürümeye başladı. Şimdi atın pofurdanmasından, nallarının yolda çıkardığı tıkırtıdan başka bir şey işitilmiyordu. İnsan böyle bir atın üzerinde tek başına yola çıksa, giderken kendi kendine bir türkü mırıldansa herhalde çok hoş bir yolculuk olurdu. Yalnız başına yolculuk yapan insan gerçekleşmemiş düşlerini, geçip giden yıllarını, deli gönlünün eski taşkınlıklarını anımsayıp neler neler mırıldanmazdı ki? Erişilmemiş nice istek insanın ruhunu tatlı bir kederle doldurur. Oysa ne kederde bir çare vardır ne de geçmişi düşünmekte. Ruhun varlığını duyması, kendisini tazelemesidir bu. Rahvan giden at iyi bir yol arkadaşıdır. Mumun torununun kısa tıraşlı ensesine, ince boynuna, kepçe kulaklarına baktıkça başarısızlıklarla dolu yaşamından, bütün uğraşıp didinmelerinden, bitmez tükenmez kaygılarından ona kala kala yalnız bu korunmaya muhtaç yaratığın kaldığını düşünüyordu. Onu ölmeden yetiştirip adam edebilse daha ne isterdi? Keratanın parmak kadar boyu vardı ama büyük bir adam gibi de huyu vardı. Körpecik yavruyu incitmemek için elinden geleni yapmalıydı. Oysa orospu gibi kaba, hoyrat adamlar ellerine fırsat geçse çocukcağızın gözünün yaşına bakmazlar, geyiğe saldıran kurt kesilirlerdi. Tam böyle düşündüğü sırada Mom'un geyikleri anımsadı. Gözlerinin önünde gölge gibi hızla geçerken görüvermişti onları. Görür görmez de sevinçten, heyecandan çığlığı basmıştı. ''Aman oğlum, görseydin, marallar ormanımıza gene dönmüşler.'' dedi birden. Çocuk hemen canlandı, geriye dönüp dedesine baktı. ''Doğru mu söylüyorsun dede?'' ''Doğru ya, gözlerimle gördüm. Tam 3 taneydiler.'' ''Nereden gelmişler peki?'' ''Bana kalırsa geçitten aşmışlar bu yana. Orada da kesim yasak ormanlar vardır. Sonbahar ılık geçtiği için geçit açık olsa gerek.'' Demek bizi görmeye gelmişler. Bizim buralarda kalırlar mı dersin? Hoşlarına giderse kalırlar elbet. Kimse el sürmediği sürece yaşar giderler. Ot çöp bol. İsterse 1000 maral gelsin. Boynuzlu geyik ana zamanında bölgede sayılamayacak denli çok maral varmış. Çocuğun geyik haberini duyunca nasıl yumuşayıp gücenikliğinin geçtiğini fark eden Mom'un gene eski zamanları, boynuzlu geyik anayı anlatmaya başladı. Anlattıklarının coşkusuna ister istemez kendisi de kapılıyordu. Mutlu olmak, bu mutluluğu başkalarına da iletmek ne kolaydı. İnsan her zaman böyle yaşamalı, yaşam hep böyle tatlı geçmeliydi. Ama olmuyordu işte. Mutluluğun hemen yanında yürekleri dağlayan, insan yaşamını allak bullak eden bir de mutsuzluk vardı. İşte torunuyla birlikte o anda mutluluk içinde yüzen Mom'un bir yandan da kaygı içindeydi. Orospu ne yapıyordu acaba? Ondan uzakta kim bilir ne gibi öç planları tasarlıyordu. Sözünü dinlemediği için onu cezasız bırakmayacaktı elbet. Yoksa orospu orospu olamazdı. Mom'un kendisini, kızını bekleyen felaketi düşünmemek için durmadan maralların güzelliğini, soyluluğunu, nasıl hızla koştuklarını anlatıyordu. Sanki böylece kaçınılmaz sondan kurtulacaktı. Çocuğun keyfi yerindeydi. Evde neler olup bittiğini aklının köşesinden bile geçirmiyordu. Şimdi o yalnız geyiklerle ilgileniyor, yalnız onları düşünüyordu. Geyiklerin döndüğü doğruydu demek. Boynuzlu geyik ana insanların kendisine karşı işlediği suçu bağışlamış, çocuklarının ısık göl dağlarına dönmesine izin vermişti. Anlaşıldığına göre 3 geyik bölgeyi tanımak için gelmişlerdi. Hoşlarına giderse öteki geyikler de eski yurtlarına döneceklerdi. Çocuk bir ara dedesinin konuşmasını kesti. ''Dede, boynuzlu geyik ana da döndü mü acaba? Belki buraları görüp yavrularına haber vermek için gelmiştir.'' Yaşlı adam ne yanıt vereceğini şaşırdı bir an. Anlattıklarında fazla ileri gitmemiş, oğlanın zihnini saçma sapan şeylerle doldurmamış mıydı acaba? Fakat onu inandıklarından döndürmek de istemiyordu. Üstelik çok geç kalmıştı. Onun için ikircikli bir sesle "Olabilir," dedi. "Belki boynuzlu geyik ana da gelmiştir." "Bunu anlarız şimdi. Hadi," dedi. Maralları gördüğün yere gidelim. Onları bir de ben göreyim. Ama oğlum, onlar aynı yerde durmazlar ki. Biz de izlerini süreriz. Gide gide bir yerde rastlarız nasıl olsa. Ben şöyle bir kez göreyim yeter. Ondan sonra döner geliriz. Geyikler onlara bir zararımız dokunmayacağını böylece daha iyi anlarlar. Dede gülümsedi. Senin fazla aklın ermez oğlum. Hele bir eve varalım, ondan sonra düşünürüz. Evlere yaklaşmışlardı. Yol evlerin arkasından geçiyordu. Evlerin arkası insanların sırtına benzer. Geriden yaklaşırken içlerinde neler olup bittiğin hiç belli olmaz. Avlular ıpıssızdı. Ortalıkta çıt çıkmıyordu. Aklıma kötü şeyler geldikçe mumun içi cız ediyordu. Neler olmuştu acaba? Orozkul zavallı Beke'yi dövmüş müydü gene? Yoksa içip içip sızmış mıydı? Başka ne olabilirdi ki? Ortalık neden böyle sessizdi? Niye avlularda kimsecikler yoktu? İşler yolunda gidiyorsa hemen şu batası kütüğü çıkarmalı ırmaktan diye düşündüm Mum'un. Orozkul denen herife bulaşır mıyım bir daha? Aman yüzünü şeytan görsün. İstediğini yapayım gitsin. Eşeğe eşek olduğunu anlatamazsın nasıl olsa. Bu düşüncelerle ahıra kadar geldim Mum'un. İçindeki heyecanı belli etmemek için sanki uzak bir yoldan gelmişler gibi torununa geldik işte dedi. Hadi in. Ama oğlan çantasını kapıp eve doğru koşmaya başlayınca onu hemen durdurdu. Bekle beni, birlikte gidelim. Alabaşı ahıra bağladıktan sonra çocuğun elinden tuttu, birlikte yürüdüler. Bak oğlum, bana bağırır çağırırlarsa hiç korkma Emi. Onlar ne söylerse söylesinler, hiçbiri seni ilgilendirmez. Senin işin yalnızca okula gitmektir. Ancak bekledikleri gibi çıkmadı. Onlar içeri girince nine dikişini bıraktı. Dudaklarını büzüp Mum'una ayıplarcasına uzun uzun baktıktan sonra gene işine koyuldu. Dede de ona bir şey söylemedi. Suratı asık, kulağı kirişte bir süre odanın ortasında dikildi. Sonra içinde mantı bulunan tencereyi ocağın üstünden indirdi. Ekmekle iki çatal alarak torunuyla birlikte geciken akşam yemeğinin başına oturdular. Seslerini çıkarmadan yiyorlardı yemeklerini. Nine bir kez olsun dönüp bakmadı onlara. Yalnız pörsümüş, kahverengi yüzünde donup kalan bir öfke vardı. Çocuk çok kötü şeyler olduğunu anlamakta gecikmedi. Ancak iki ihtiyar inatla susuyorlardı. Çocuğun korkusu büyüdükçe büyüdü, lokmalar boğazında düğümleniyordu. İnsanların sofrada susmaları, kötü kötü şeyler düşünmelerinden daha berbat bir şey yoktur. Okul çantası pencerenin önünde duruyordu. Çocuğun yüreği yere atladı. Oradan pencereye tırmanıp çantasının yanına sokuldu. Onunla fısıldaşmaya başladı. Yoksa seninle ben mi suçluyuz ha? Senin bildiğin bir şey varsa söyle. Deden bir kusur mu işledi? Niçin böyle üzgün? Ne diye okula geç kaldı? Niye bizi almak için alabaşla hem de eğer vurmadan geldi? Çünkü daha önce böyle bir şey olmamıştı. Belki de ormanda maralları gördüğü için gecikmiştir, ne dersin? Peki ya maral falan görmediyse? Anlatılanlar yalansa ne olacak? Ama ne diye anlatsın bunları? Söyledikleri yalansa boynuzlu geyik ana gücenmez mi?